Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta Nebe suresinin 8. ayetine kadar konuşmuştuk, anlatmaya çalışmıştık. Rabbimiz ilk ayetlerde kıyamet ahvalinden sorular sormuş, insanların kıyametle ilgili büyük bir tartışma içinde olduğunu, ne zaman gelecek, nasıl olacak, özellikleri nelerdir, sonrasında neler olacaktır gibi konularda büyük bir tartışma içinde olduğunu söylemişti. Ardından da o insanların, o tartışan kimselerin bunu yakın bir zamanda bütün ayrıntılarıyla yaşayacaklarını, bileceklerini, öğreneceklerini yine haber vermişti. Daha sonra tıpkı buradaki hakikatin ortaya çıkması gibi insanın bu dünyada niçin yaşadığını, etrafında ne gibi varlıklar bulunduğunu, bu varlıkların nasıl bir yaratıcı tarafından meydana getirildiğini, her bir varlığın nasıl Allah'ın varlığını gösteren ayetler olduğunu tek tek saymaya başlamıştı. Bu ayetlerden, Allah'ın varlığını gösteren yeryüzündeki bu ayetlerden yeryüzünün bir döşek yapılmasını, dağların o yeryüzüne onu tutan sağlam birer kazık halinde çakılmasını ve insanların çift olarak yaratılmasını anlatmıştık, anlatmaya çalışmıştık. Allah'ın yeryüzündeki ayetlerinin bir tanesi de insanın hayatının büyük bir kısmını işgal eden uykudur. Rabbimiz bu nimet hakkında da şöyle buyurmakta. Estaizu billah, bismillah. Ve ce'alna nevmeküm sübâte. Uykunuzu bir dinlenme kıldık. Nevm kelimesi Arapçada uyku, sübat kelimesi de birkaç manaya geliyor. Kesmek, faaliyetleri durdurmak, rahat etmek, salgın halindeki ölüm gibi. Aslında bu manaların her biri ayrı ayrı ölümün bazı yönlerini ifade etmekte. Rabbimiz insanoğluna en büyük ikramlardan biri olarak uykuyu nasip etmiştir. Uyku, insan bedeninin dinlenme ihtiyacıyla ortaya çıkar. Beden gündüz ne kadar çok yorulursa yorulsun, zihni ne kadar çok meşgul olursa olsun, uykuya daldığı zaman bedeni dinlenir, dinçleşir. Zihnindeki onu yoran, üzen, yıpratan düşünceler uykuyla silinir, insan huzura erer. 3-5 saatlik bir uykunun ardından dinlenmiş bir şekilde, zihni berraklaşmış, tazelenmiş bir şekilde insan tekrar güne başlar. Sanki o gece bitmiş, tükenmiş, her yönüyle iflas etmiş insan gitmiştir. Yerine hayata yeniden başlayan, temiz bir sayfa açan bir insan gelir. Uyku bu manada gerçekten Allah'ın yeryüzünde insanlara nasip ettiği büyük nimetlerden birisidir. Uykudan mahrum kalmak, uyuyamamak, uzun süreli uykusuzluklar ise insanın duygu dünyasını mahveden, zihninin işleyişini engelleyen, sağlıklı düşünmesine mani olan ve gittikçe bedeni bir takım zararlara dönüşen bir hastalık halidir. Uykunun ne kadar büyük bir nimet olduğunu uyumak isteyip de uyuyamayan insanlar bilir. Rabbimiz uyku esnasında insana sadece boş bir zaman geçirtmez, aynı zamanda o uyku esnasında rüyalar görerek ruhu şekilden şekle girer, farklı duygular, heyecanlar yaşar. Aslında uykuda ruh bedenden ayrılarak asli vatanı olan ruhlar alemine doğru bir yolculuk yapar. Çok fazla derinliğine girmemek şartıyla rüya alemi hakkında da birkaç cümle ifade edelim. Ruhun bedenden ayrılarak ruhlar alemine veya melekût alemine yolculukları birkaç şekilde olur. Bunlardan ilki rüyanın sadık rüya olması şeklindedir. Okuduklarımıza göre insan ruhuna eşlik eden melekler ona kaderin yazılı olduğu levh-i mahfuz dediğimiz alana götürürlerse ruh oralarda gördüğü anları, gördüğü hatıraları uyandığı zaman hatırlarsa işte bu sadık rüya olarak gerçekleşir. Rüyada gördüğü o alemler 3-5 gün sonra, 1 hafta sonra, 10 gün sonra, 1 ay sonra tekrar vaka olarak, yaşanmış olay olarak o insanın karşısına çıkar ve o anı, o hadiseyi daha önce rüyasında gördüğünü kişi fark eder. Bazen de bu yolculuk esnasında gördüğü, yaşadığı hisleri, o manzaraları, o fotoğrafları sabahleyin kalktığında insan hatırlayamaz. Fakat bir müddet sonra daha önce hiç gitmediğine adı gibi emin olduğu bir yere, daha önce hiç tanışmadığı bir insana karşılaştığı zaman bir aşinalık kesbeder. Ya der ki ben buraya daha önce geldim ama biliyorum ki gelmedim. Ben şu adamı daha önce gördüm ama biliyorum ki görmedim. İşte insanın o hiç gitmediği, hiç görmediği yerler hakkında tanıdıklık, aşinalık kesbetmesi, kazanması bu rüya aleminde yaptığı yolculukların neticesidir. Sabahleyin kalktığında gördüğünü hatırlamaz ama ruh oranın fotoğrafını çekmiştir. O hadisenin, o insanın silüetini kaydetmiştir. Bir gün gelir, karşı karşıya kaldığında tanıdık gelir. İşte bunun sebebi ruhlar alemindeki insanın seyahatidir. İnsanın uykuda gördüğü ikinci rüya çeşidi, kendisine meleklerin değil de şeytanların eşlik ettiği rüyalardır. Bu rüyalarda insan olumsuz, menfi şeyler görür, korkulara kapılır, çeşitli badirelerden aşar, devamlı endişe içinde, devamlı günahlar içinde boğulur. Bu şeytani rüyaların bir tabiri yoktur. Bunları görünce insan uyanır uyanmaz Allah'a sığınmalı, Euz Besmele çekmeli ve bu rüyayı çok fazla kimseye anlatmamalıdır. Sadık rüyaların Allah'ın bir işareti, bir ikramı olarak tabiri vardır ve bu tabir ehline anlatıldığı zaman onun tabir ettiği gibi çıkar çıkabilir. Ehline anlatılmadığında veya o tabiri yapan art niyetli insansa yine tabir edildiği şekilde çıkabilir. Bu da insanın başına sıkıntılar, belalar getirebilir. O yüzden içinde Allah'ın bir takım işaretler gönderdiği düşünülen rüyaları, sadık rüyaları ehil rüya tabircilerine açmalı, ulu orta herkese anlatmamalıdır. Son bir rüya şekli de insanın yediği içtiği şeyden kaynaklanan ya da bulunduğu ortamdaki sıcaklık soğukluktan kaynaklanan rüyalardır. Bunlar bedenin ihtiyacına veya sıkıntılarına göre şekillenir. Bunların da herhangi bir tabiri yoktur. Yani akşamleyin çok tuzlu şeyler yiyen insanın geceleyin rüyasında çöllerde gezmesi veya okyanusta boğuluyor gibi olması gibi rüyalar o yediği içtiği şeyle ilgilidir. Veya soğuk bir ortamda rüya gören bir insanın kendisini kutuplarda hissetmesi gibi yine bu rüyalarında bir tabiri yoktur. Tekrar toparlayacak olursak, 3 çeşit rüya vardır. Sadık rüyalar, bu rüyalar bir ikramdır, tabirleri vardır ehline anlatılmak şartıyla. Şeytani rüyalar, insanların kötü duygularla uyandıkları, kendilerini sıkıntıda hissettikleri rüyalardır. Bir tabiri yoktur, kimseye anlatılmaz. Bir de bedeni ihtiyaçlardan, bedeni sıkıntılardan kaynaklanan bir takım rüyalar vardır. Bunların da yine gerçek bir tabiri yoktur. İnsan rüyadayken farklı alemlere seyahat eder, ruhu bedenden geçici bir süre ayrılır. Ruh bedenden ayrılmışken beden bir nevi ölümü tatmaktadır. Artık o bulunduğu yerde sabit, hareketsiz, yeme içme gibi günlük hayatın işlerini yapamaz haldedir. Bu yönüyle uyku ölümün kardeşi sayılmıştır. Hatta sırf bu sebeple Allah dostları zaruret kadar uyumayı tercih etmişlerdir. İnsan 8 saat, 10 saat uyuduğu zaman neredeyse ömrünün 3'te 1'ini hatta bazen yarısını uykuda tüketmiş olur. Çocukluk, gençlik çağlarına çıkardığımızda, yaşlık, acizlik, hastalık zamanlarına çıkardığımızda, bir de uykuda geçirdiğimiz zamanları çıkardığımızda ömrümüzün aslında verimli geçirebileceğimiz sadece 10-15 yılı kalır ki bu da çok sınırlı bir vakittir. İnsanın bu vakitlerini olabildiği kadar azami derecede verimli geçirmesi, salih amellerle meşgul olması şarttır. İşte Allah dostları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de sünnetine riayet ederek geceleri mümkün olduğu kadar az uyumayı tercih etmişlerdir. Fakat bunda da bedenin ihtiyaçlarını gözetmek şarttır. Dengeyi kaçırdığımız zaman, uykusuz kaldığımız zaman gündüzün de bereketinden, meşguliyetinden istifade edemeyiz. Zaten biraz sonra sizinle paylaşacağımız hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birisine uyku üzerine tavsiyelerini de anlamış, anlatmış olacağız. Kısacası uyku, rüya, insanın tabii insan olması sebebiyle, hasebiyle ihtiyaçlarından bir tanesidir. Uyuyamayan insan pek çok bedeni ve ruhi sıkıntılar içinde yaşar. Böyle bir uykuyu var eden, bu uyku sayesinde insanı formatlayan, tazeleyen Allah'a şükürler olsun. Rabbimiz hayatın ve ölümün bir imtihan olduğu şuuruyla hareket eden, geceleyin uykuda geçirdiği zamanı ve yine geceleyin ve gündüz ibadetle, kullukla, hizmetle ve beşer oluşunun, insan oluşunun gerektirdiği faaliyetlerle geçiren insanlara bu imtihanın hakkını vermeyi nasip etsin. Uykuyu gerektiği kadar almak güzel, fakat uykuyu gerektiğinden fazla bir şekle dönüştürmek tembelliktir, rehavettir. İnsan yiyeceğini arttırdıkça uykusu artar. Uykusu arttıkça tembelliği, gafleti artar. Ve bir müddet sonra neredeyse günün yarısını veya ondan daha fazlasını uykuda geçirmeye başlar. Bu da şüphesiz insanın hayattan muradına yakışmaz. İnsan var olmak, hareket etmek, yorulmak, çalışmak, didinmek, kul olmak, kulluk yapmak, hizmet etmek, öğrenmek için yaşamalıdır. Uyumak için yaşanmaz. Ama maalesef bugün insanlığın şirazesi kaydığı için insanlar yemek için yaşar oldular, eğlenmek için yaşar oldular, uyumak için yaşar oldular. Şüphesiz bunlar da insanlığın o büyük cevherini heba etmektir, yok etmektir. Rabbimiz bizi böyle bir gafletten uzak eylesin. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisiyle devam edelim. Geçtiğimiz hafta başlamış olduğumuz farklı rivayetleriyle uzunca bir hadis-i şerifti. Geçtiğimiz hafta daha çok oruç bahsi üzerinde durmuştuk. Hatırlayacağınız üzere ashab-ı kiramdan Abdullah bin Amr Peygamber Efendimiz'de bir hasbihal, bir sohbet gerçekleştirmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun geceleri uyumadığını, her gün oruç tuttuğunu vesaire duymuş ve onun bunu niçin yaptığını ve nasıl yapması gerektiğini öğretmişti. Her gün oruç tutmasının doğru olmadığını, eğer çok fazla oruç tutmaya istekliyse ayda 3 gün oruç tutmasının yeterli olduğunu, çünkü Allah'ın iyiliklere, hayırlı işlere 1'e 10 sevap verdiğini söylemiştir. Böylece her ayda 3 gün oruç tutan kimse Allah'ın verdiği kat kat sevap karşılığında ayın tamamında oruç tutmuş sayılacaktır buyurmuştu. Fakat Abdullah bin Amr daha fazlasını yapmak istediğini söyleyince, o zaman bir gün oruç tut, 2 gün tutma demişti Peygamber Efendimiz. O daha fazlasını da yaparım deyince de üst sınırı çizmiş ve Davud Aleyhisselam'ın orucundan daha fazla oruç tutma diyerek onu ikaz etmişti. Davud Aleyhisselam'ın orucu da bir gün oruç tutmak, bir gün tutmamak, iftar etmek şeklinde. Abdullah bin Amr genç yaşlarındayken o azimle, güçle, kuvvetle bu oruca, Davut Aleyhisselam'ın orucuna azmetmiş olduğu halde, bu oruca devam etmiş olduğu halde, yaşlandığında artık o gücü, takati kalmamış, keşke Allah Resulü'nün öğrettiği o diğer oruç şekillerini tutsaydım diyerek bir ahı olmuştu. Şimdi bu hadisenin bir başka şekli yine hadis-i şeriflerde şöyle naklediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Amr'a senin bütün günleri oruçlu geçirdiğinden ve her gece Kur'an'ı baştan sona okuduğundan haberdar olmadığımı mı sanıyorsun? Bunun üzerine Abdullah, elbette haberdarsındır ya Resulallah. Fakat ben bununla sadece hayra ulaşmayı diliyorum dedim. Peygamber Efendimiz Allah'ın nebisi, peygamberi Davud'un orucunu tut. Çünkü o insanların en çok ibadet edeniydi. Ayda bir defa da Kur'an-ı Kerim'i hatmet buyurdu. Bunun üzerine Abdullah bin Amr, ey Allah'ın Resulü, benim bundan daha fazlasına gücüm yeter dedi. Peygamberimiz o halde 20 günde bir hatmet buyurdu. Abdullah, ya Resulallah, bundan daha fazlasını da yapabilirim dedi. Peygamber Efendimiz öyleyse 10 günde bir hatmet buyurdu. Abdullah tekrar, bundan daha fazlasına da gücüm yeter ey Allah'ın Resulü dediğimde, o halde 7 günde bir hatim yap, artık bunun üzerine arttırma buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ona sınırlar koydukça o arttırmak istemiş ve nihayet Peygamber Efendimiz, şüphesiz ki sen bilmiyorsun, belki de ömrün uzun olur dedi. Abdullah bin Amr, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bana söylediği yaşa vardım. Onun gösterdiği kolaylığı kabul etmiş olmayı çok arzu ettim. Yine bu hadisin bir başka rivayetinde Allah'a en sevimli olan oruç Davud aleyhisselamın orucudur. Allah'a en sevimli namaz da Davud aleyhisselamın namazıdır. Davud aleyhisselam gecenin yarısını uyuyarak geçirir. Sonra üçte birinde namaz için kalkar, altıda birinde yine uyurdu. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Düşmanla karşılaştığında da kaçmazdı. Muhterem dinleyicilerim, hadis-i şerif biraz daha devam ediyor ama bu kadar yeterli. Geçtiğimiz hafta da bu hadisin baş tarafını anlatmıştık. Daha çok oruçla ilgili konuşmuştuk. Bugünkü okuduğumuz bölümde de Abdullah bin Amr, Peygamber Efendimiz de Kur'an-ı Kerim okumak üzere adeta pazarlık yapıyor. Kendisi o güne kadar vahyolmuş ayetleri, sureleri her gece hatmetmeye ahdetmiş ve buna riayet ediyor. Sabaha kadar uyumadan Kur'an-ı Kerim'le meşgul oluyor, namaz kılıyor, işte dua ediyor vesaire. Fakat hayatını alt üst ediyor. Kendi gece hayatını alt üst ettiği gibi ailesini, çocuklarını da mağdur etmeye başlıyor. Çünkü gündüzleri de oruçlu. Kısacası eşinin, ailesinin, çocuklarının hakkı geçmeye başlıyor. Peygamber Efendimiz bir peygamber olarak etrafında olup biten yanlışlıklara müdahale eden bir insan. Zaten sünnette üç kavram vardır. Peygamber Efendimizin kavli sünneti, yani sözlü olarak şöyle yapın, böyle yapmayın dediği sözler, fiili sünneti, kendisinin bizzat yaparak örnek olduğu davranışlar, bir de takrirleri var. Takrir, ashab-ı kiramdan etrafında gördüğü bir takım hallere müdahale etmemesi, kendi hallerine bırakmasıdır. Çünkü onun görüp muttali olduğu şeylere müdahale etmemesi, ashab-ı kiramın o yaptığının dinde bir yeri olduğunu gösterir, yasak olmadığını gösterir. Fakat bu hadisede olduğu gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadiselere de bizzat müdahale etmiş, onları tasih etmiş, düzeltmiş ve eksiklerini, noksanlarını insanlara söylemiştir. Aslında düz mantıkla baktığımız zaman Abdullah bin Amr'ın geceleyin sabaha kadar Kur'an-ı Kerim'le meşgul olması, durmadan Kur'an-ı Kerim okunması büyük bir ibadettir. Bunu her gece yapması da ayrı bir fazilettir. Fakat dinimiz denge dinidir. Herkesin her hak sahibine hakkını vermesi gerektiği bir dindir. Dünya için ahiretin, ahiret için dünyanın yok edilmemesi, heba edilmemesi üzerine kurulmuş bir dindir. İşte burada Peygamberimiz Abdullah'a müdahale ediyor ve Kur'an-ı Kerim'i bir gecede hatmetmemesini istiyor. Önce koyduğu sınır, ayda bir hatim yap diyor. Fakat Abdullah genç, cevval, sevap kazanmaya istekli, heyecanlı, ben daha fazlasını yapmak istiyorum diyor. Peygamberimiz 20 güne, ardından 10 güne, en sonunda 7 güne indiriyor. 7 günden daha kısa sürede Kur'an-ı Kerim'i hatmetme buyuruyor. Tabi bu bir defaya mahsus yapılan hatim değil, mutat olarak, alışkanlık olarak her gün hatim etmenin doğru olmadığı şeklinde. Yoksa insan çeşitli vesilelerle bazen bir oturuşta hatim yapabilir. İşte hafızlar hafızlıklarını tamamladıklarında kuvvetli bir hafız olduğunu göstermek için bir oturuşta hocasının önünde Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okurlar. Zaman zaman tavaf yaparken Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hatmeden insanlar duyarız. Bu manada Kur'an-ı Kerim'in bazen çok kısa bir zamanda, bir günde, iki günde hatmedilmesi düşünülebilir. Ama bunun bir alışkanlık şekliyle her gün, her gün, her gün hatmedilmesi Peygamber Efendimizin uygun görmediği bir davranış şeklidir. Bazı rivayetlerde Peygamberimiz bu şekilde kısa sürede okumanın Kur'an'ı anlamaya imkan vermediğini, Kur'an-ı Kerim'in üzerinde düşünle düşünle okunması gerektiğini ifade buyurmuştur. Hikmetin de bu şekilde söylemiştir. Diğer bir sebep de biraz önce ifade ettiğimiz gibi hayatın akışını durdurmak, insanın sürekli ibadetle meşgul olması İslam'ın tavsiye ettiği bir şey değildir. Dinimizde ruhbanlık yoktur. Yani insanın hayattan elini eteğini çekerek tamamen ibadetle insanlardan uzak bir hayat yaşaması dinimizin hoş görmediği, kabul etmediği bir hayat tarzıdır. Zaman zaman tekkelerde, zaviyelerde 40 gün, 50 gün, 1 ay, 2 ay, 1 yıl neyse insanlar bir eğitim sürecine tabi tutulmakta, bir kamp döneminde adeta alınmakta ve eksikleri bilgi olarak, hal olarak, ahlak olarak tamamlamakta. Ama bunun dışında hayatın bütününü kapsayan bir ruhbanlık dinimizin reddettiği bir yaşama şeklidir. Müslüman hayatın içinde olan insandır. Müslüman halkın içinde hak ile beraber olan insandır. Müslüman geceleyin uyuyan, dinlenen ama aynı zamanda kalkıp ibadet yapan insandır. Müslüman oruç tutan ama orucunu akşamleyin iftarla açtığı gibi, sahurla oruca niyetlendiği gibi bazı günleri de oruçsuz geçiren, bunun da bir ibadet olduğunun şuurunda olan bir insandır. Son olarak şunu da söyleyelim. Gerçekten ashab-ı kiram içinde farklı farklı insanlar bulunduğu gibi Peygamberimiz her birinin durumuna, psikolojisine, ihtiyaçlarına göre ayrı reçeteler yazan bir doktor gibidir. Hayırlarda önlerini açmış, yanlışlarında yol göstermiş, iyilik yapmaya çalışırken iyiliğin dozajını kaçırarak kötülüğe dönüştüren insanlara da mani olmuştur. Bir insanın kendi nefsine de zulmetmesine mani olmuştur. Başkalarının hakkına girmesine de mani olmuştur. Kısacası İslam hayatın hakkını veren, insanların hakkını veren, insanın kendi nefsinin hakkını veren, Allah'ın hakkını veren bir dindir. Böyle yaşandığında mükemmel İslam olur. Sünnet-i seniyye çerçevesinde kalındığında Peygamber Efendimizin sevdiği Müslüman olunur. Herhangi bir hususta aşırılık insanın daha sonraki hayatında büyük pişmanlıklara sebep olur. Bu ibadette bile olsa. Muhterem dinleyicilerimiz, programımızın son bölümünde biraz önce söylediğimiz sözlere de işaret eden bir kıssayla programımızı sonlandıralım. Davud-u Kebir Kudüs'ü ruh sohbet meclisinde sözlerine bir misalle başlayarak şöyle demiştir. Pek şefkatli bir baba vardı. Oğlunu doktora yolladı. Ama çocuk gittiği kimsenin doktor olduğunu bilmiyordu. Çocuğun babası doktora da tenbihte bulunmuştu. O yavruya kendini doktor olarak tanıtma. Ona sert de davranma. Sakın ha ona hastalığından ve bu hastalığın ilacından da bahsetme. Şayet böyle yaparsan biz de sana elimizden geldiğince ikramda bulunuruz. İşte bu örnekteki, bu misaldeki doktor irfan ehli mürşitlerdir. Onlar kendilerine gelen insanların gönül dertlerine bir tabiptirler. Bu doktorluk vazifesine tayin edildikleri ve kendilerine hastalar gidip gelmeye başladıkları zaman şu hitabı alırlar. Kullarımız sana gelmeye başladıkları zaman onlara kolaylık yollarımızı göster. Hastalıklarına bu şekilde şifa yollarını ara. Gönül dertlerini tedaviye çalış. Onlar kendi durumları hakkında bir bilgi ve şuura sahip değillerdir. Onlara hastalık durumlarını öğrenmeleri ve bilmeleri konusunda bir teklifte bulunma. Hatta bu hastalıklarını gidermek için tatbik ettiğin şeyin bir ilaç olduğunu da onlara hissettirme. Bütün bunları söylemen onlara ağır gelir. Hasılı, bizim onlara karşı yaptığımız muamele neyse, seninki de öyle olmalıdır. Senin vazifen sadece onları bize davettir. Biz de bir de onlardaki hakkımızı talep. Muhterem dinleyicilerim, gerçekten insan bazen öyle dertlere, öyle sıkıntılara düşer ki kendisi bile hastalığını bilmez. Hastalığını bilecek olsa, kendisine hastalığının ne olduğu söylenecek olsa kendisinden korkar, o hastalığı tedavi edecek doktordan korkar, onun ilacından korkar, kaçar gider. Dolayısıyla gerçek doktor, hazık doktor, uzman doktor böyle meşakkatli hastalıkları hastaya söylemez. Ama onu ustaca tedavi eder, kendisi farkında olmadan, ne olup bittiğini anlayamadan o sıkıntılarından kurtulur. İşte dervişler de bu hastalar gibi çeşitli manevi rahatsızlıkları sebebiyle şeyhlerin, mürşitlerin kapılarına giderler. Şeyh bir doktor olarak onun gönlünün hastalığını görür, fark eder, mütalaa eder, üzerinde çalışır ve ona bir reçete geliştirir. Fakat bu reçeteyi çoğunlukla o hastaya söylemez ve onun hastalığını tedavi edecek şekilde şunu yap, bunu yap diye ona bir takım işler, hizmetler teklif eder. O kişi bu hizmetlerle meşgul olurken eğer sebat ederse, teslimiyet gösterirse, bir taraftan da içindeki o hastalıklardan, sıkıntılardan kurtulmuş, kamil bir insan olmuş olur. Mevlana'nın Mesnevi'de anlattığı bir hikaye var. Bir atlı uzaktan bir adamın ağacın altında uyuduğunu görür. Bir yılan da kıvrıla kıvrıla o adamın ağzından vücudunun içine girer. O atlı uyuyan adama yaklaşır ve büyük bir hışımla kırbaçını şaklatarak uyandırır. Tehditlerle ona ağacın dibine dökülmüş çürük meyveleri, elmaları, şunları bunları yemesini emreder. Adam tanımadığı kimsenin kendisine bu şekilde kötü davranmasına, üstelik çürük çarık şeyleri yedirmeye başlamasına hem kızar, hem öfkelenir, hem de çaresizce dediğini yapar. Bir müddet sonra o çürük meyveleri yiyen adamın midesi bulanır, istifra eder ve midesiyle birlikte, midesinin içindeki o pisliklerle birlikte biraz önce vücuduna girmiş olan yılan da o ağzından çıkan pisliklerle beraber çıkmış olur. O ana kadar sen nasıl bir adamsın, ben nasıl bedbaht bir adamım ki dağ başında uyurken senin gibi birisine rastladım, sen ne zalimsin, ne acımasızsın filan diye sövüp saydığı, kızdığı bu adamın aslında kendisinin hayatını kurtardığını, içindeki yılanı kendisine gösterdiğini görür. Bu örnekteki gibi Allah dostları insanların iç dünyasında farkında olmadan o yuvalanmış yılanları kusturarak, çıkartarak o insanın bedenine, ruhunu kurtarmaya çalışırlar. Fakat burada insanın kendisine müracaat ettiği kimsenin gerçek bir hak dostu olması önemli olduğu gibi, bir de insanın o hak dostuna, o Allah dostuna teslimiyeti, boyun bükmesi, itimadı çok önemlidir. Onun söylediklerini harfiyen ve zamanında yapmak suretiyle içindeki o nefis yılanından, kötü duygulardan, kötü ahlaktan kurtulabilir. Rabbimiz bize de içimizdeki günah meylini, şeytani, nefsani, hevai arzuları frenleyen, böylece ruhunu takva ile taçlandırıp süsleyen bahtiyar, müttaki kullarından eylesin. Bu hafta programımızı bu cümlelerle, bu dualarla noktalayalım. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.